Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında bugün de sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları haftanın 4. iş gününü 18 Ağustos 2022 Perşembe'yi, Türkiye'de saatlerse 15.05'i gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, saç, cilt ve vücut sağlığını iyileştirmede kullanılabilecek 328 özgün karışım. A'dan Z'ye aromaterapi karışımları 1, saç, cilt ve vücut bakımı bunun yanında, cilt hasarları ve hastalıkları için kullanılabilecek 326 özgün karışım, A'dan Z'ye aromaterapi karışımları 2, cilt hasarları ve hastalıkları kitapları okuyucuyla buluştu. Kitapların yazım sürecini, içeriğini, uçucu yağları ve karışımları konuşacağız. Bugün ilk bölümde Sağlıcakla köşemizde bu kıymetli kitapların yazarlarından biri olan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer stüdyomuzda olacak. Kıymetli dinleyicilerimiz, dünyadaki tüm işçileri ilgilendiren haftada 4 gün çalışma projesi İngiltere'de 6 Haziran'da başlamıştı. 4 günlük çalışma işçilerin kazanımı mı olacak, yoksa işverenlerin işine mi yarayacak? Haftada 4 günlük çalışma hangi ülkelerde uygulanıyor, neden gündeme geldi? Bu çalışma sistemi Türkiye'de uygulanabilir mi? Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon attığımızda olacak. Haftada 4 gün çalışma projesini, tarihsel süreçte çalışma sürelerini konuşacağız. Güne bakan başladı.
sağlıcakla.
Efendim, burası sizin radyonuz, uzakları yakın eden radyo TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan Sağlıcakla köşemizde devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, iki yeni kitabınız çıktı. Hayırlı uğurlu olsun.
Sağ olun, çok teşekkürler.
Kıymetli hocam, uzun süredir üzerinde çalıştığınız aromaterapi kitap serisi okuyucularla buluşuyor ve ilk iki cildi basıldı şimdilerde kitapçılarda, diğerleri de yolda. Evet. Neden bu konuda kitap yazma ihtiyacı hissettiniz? Baskıya kadar süreç nasıl gelişti? Fikir, hazırlık ve yazım süreci hakkında sizden bilgi alalım.
Evet, aslında biz bunlardan önce siz de yakından biliyorsunuz, hatta o kitabımızla bizi ilk bulmuştunuz. A'dan Z'ye Tıbbi Bitkiler kitabımız çıktı. Esas o zaman biz bu kitap yazma fikrine geldik. Çünkü o kadar çok kirli bir bilgi var ki.
Değil mi?
Evet. Bütün bu bilgilere toplum uygulamaya çalışıyor. Bizim de canımız yandı tabii. Çok üzüldük. Herkesin evet. O tür şeyleri uygulamasına. Derslerimizde eleştiriyorduk biz bunları. İşte şu kitapta şunlar var, bunlar yanlış, bu böyle falan diye. Öğrencilerimiz de bize dedi ki, hocam eleştirmeyin, siz yazın dediler.
Çok güzel.
Dolayısıyla biz de hı-hı, evet dedik, doğru, haklılar, bizim yazmamız lazım. İlk başta biz bilimsel terminolojiye çok alışık olduğumuzu fark ettik. Hı-hı. Yazdıklarımızın anlaşılamayacağından korktuk. Bu sefer herkesin, toplumun anlayabileceği bir dili bulmaya çalıştık.
Evet.
Herkesin anlayabileceği dilde, sade bir dilde yazalım istedik. Hiç bilimsellikten ayrılmadık aslında ama hı-hı, çok sadeleştirerek herkesin
halk dilinde
evet, diyebiliriz. Halk dilinde bir kitap yazma kararı aldık. İlk kitabımız A'dan Z'ye Tıbbi Bitkiler oldu.
Hı-hı.
Şimdi 7. baskısı çıkacak. Onun da, o da bizi mutlu etti. Toplumun ilgi göstermesi. Biz böyle çok göz önünde olan insanlar değiliz. Ona rağmen bu kadar ilgi görüyor olması tabii mutluluk verici.
Tabii.
Daha sonra herkesin aromaterapiyle ilgilendiğini gözledik. Biz tabii yıllardır bu konularda çalışıyoruz ama toplumun buna çok ilgisi olduğunu iyice fark ettik.
Hı hı.
Sonra kaynaklara baktığımızda pek çok yanlışı gördük. Hatta siz de belki yakından bileceksiniz, esansiyel yağ diye bahsediyorlar.
Evet.
Esansiyel yağ çok farklı bir şey. Hmm. Aromaterapide kullanılan uçucu yağlar çok farklı bir şey. Bu terminolojileri, kullanılan yağların ne kadar birbirinden farklı olduğunu anlatmak açısından bu sefer A'dan Z'ye Tıbbi Yağlar ve Aromatik Sular kitabını çıkardık ama
evet,
ondan sonra herkes karıştırmaya çok meraklı. Yağları birbirleriyle karıştırmaya meraklı. Bu işte aromaterapi karışımları da bu nedenle çıktı.
Hı hı.
Tek tek yağları biz o kitapta vermiştik ama her yağ her yağla karıştıramazsınız ve istediğiniz miktarda koyamazsınız.
Hepsinin bir kimyası var.
Hepsinin bir kimyası var, faktörleri var.
Evet.
Zaten o kitabın üzerinde de yazar faktör hı-hı, ayarlı diye. Biz o faktörlerine göre kaç damla konulacağını, işte yüzde kaç dilüsyonda olacağını hesaplayarak, her rahatsızlığın kendine göre bir seyreltme oranı var. İşte hı-hı, faktörlere göre uçucu yağlarının konulacak damla sayıları var.
Evet.
Bütün bunları hesaplayarak
hı-hı,
birbirleriyle geçimli yağları uygun rahatsızlıklar için birleştirdik.
Çok güzel.
Çıkış noktamız
bu konulara böyle
ilgili
oldu. Olarak benim de tam istediğim bir kitap, başucu kitaplarımdan birisi olacak, temin edeceğim.
Teşekkür ederiz.
A'dan Z'ye aromaterapi karışımları 1 ve A'dan Z'ye aromaterapi karışımları 2. Birincisinde saç, cilt ve vücut bakımını ele aldınız.
Evet.
İkincisinde de cilt hasarları ve hastalıkları.
Evet. Bundan sonra da 4, 5, 3, 4, 5 ve 6 gelecek. Toplam 6 cilt olacak aromaterapi karışımları kitabı.
6 cilt, evet.
6 cilt. Her ay bir tanesi çıkıyor. Şimdilik düzenli olarak çıkıyorlar.
Bu iki kitabın içeriklerinden bahsettik. Diğerleri nasıl olacak? İçeriklerinden bahseder misiniz?
Mesela 3 ağrı, ağrıyla ilgili ağrı dindiriciler olacak.
Bilakis diz ağrıları. Sırt ağrıları değil mi?
Baş ağrısı, evet. Tüm ağrıyla ilgili her şey olacak.
Kadınlarda genelde kas böyle dizlerim ağrıyor derler.
Tabii kas ağrısı, evet. Söylediğiniz tüm ağrılar mevcut o kitapta. Dörtte solunum ve sindirim rahatsızlıkları olacak. Diğer 5 ve 6'da işte şeyler falan var, dolaşımla ilgili rahatsızlıklar. Basur gibi o tip rahatsızlıkların olduğu var. Ağız, diş sağlığıyla ilgili rahatsızlıklar var. Şimdi hepsini tam ezberden
bilemedim. Çok faydalı bir ses haline ilk geliyor.
Bir, şuradan hemen bir size söyleyebilirim aslında. Depresyon, stres, kaygı, performans, odaklanma, uykusuzluk onlarla ilgili var. Aslında aromaterapi daha çok bu konularla ilgili kullanılıyor.
Evet.
Depresyon için, odaklanma için, işte öğrencilerin sınavlara hazırlanması gibi konularda kullanışı mevcut. Dördüncüsü onunla ilgiliymiş.
Diğer hocalar da var tabii bu kitapları hazırlayan.
Evet,
onların da ismini zikredelim. Profesör Doktor Tayfun Ersöz, Profesör Doktor Bilge Şener, Profesör Doktor Ayşegül Köroğlu. Buradan selamlarımızı iletelim.
Selamlarımız iletilsin.
Çok güzel çalışmalar.
Gerçekten çok uyumlu bir ekibiz. Çok herkes çok hızlı çalışıyor. Aslında bu kadar kapsamlı kitabın bu kadar süre içerisinde, yani süre tabii gene 2 yıla yakın bir süre ama yine de o sürede çıkması çok zordu. Çünkü ciddi literatür taraması yapıyoruz.
Tabii.
Tüm bilimsel kaynaklara ulaşıyoruz. Birbirlerini check ediyoruz. Birbirimizi de kontrol ediyoruz. 4 kişi. Her konu işte benden çıktıktan sonra bir diğer hocaya, ondan diğer hocaya, ondan diğer hocaya, sonra tekrar bana, sonra tekrar dolaşıyor. Yani birkaç kontrolden sonra ancak evet tamam diyoruz ama her sefer hala kontrol halindeyiz.
Evet. Elbette çok yorucudur bu süreç ama o kitabı elinize aldığınızda hissettiğiniz duygu paha biçilemez değil
mi? Evet, gerçekten öyle. Çok mutluluk verici.
Peki bir kitap ne kadar sürede çıkıyor?
Vallahi biz işte bunu bir kitap yazmak üzere yola çıkmıştık aslında. Fakat genişledikçe genişledi konular. 6 kitap oldu. İlk önce onları cilt cilt, şöyle cilt yapalım dediler. İşte cilt 1, cilt 2, cilt 3. İşte A'dan işte C'ye kadar, D'den G'ye kadar gibi. Fakat bu sefer herkesin her şeyi almak zorunluluğu gibi bir şey olacaktı. Bu kez rahatsızlıkları birleştirelim dedik. İşte mesela ilki sırf cilt bakımı, saç bakımı gibi oldu. Onları birleştirince yayın evi de bize dedi ki ilk önce 3 cilt yapalım, sonra 4 yapalım dedi. Sonra dedi ki elde kolay tutulabilir olsun.
Sayı giderek artmış.
6 cilde çıkarttık. Her biri zaten 370 sayfa civarı. Evet. 350 ile 400 sayfa civarı. Daha ergonomik olması açısından böyle bir yol izlendi.
Tek bir kitap olsaydı sayfa sayısı çok olacak. Taşınması, okunması zor.
Daha öncekilerimiz biraz daha kalın kitaplar. Ama bunlar daha elde tutulabilecek, kolaylıkla hemen bakılabilecek kitaplar oldu.
Evet. Çok güzel. Tekrar hayırlı uğurlu olsun.
Sağ olun,
okuyucusu bol.
Çok teşekkür ederiz.
İstifade edeni çok olsun.
İnşallah.
Kıymetli hocam, aromaterapötik olarak uçucu yağlar kullanılıyor.
Evet.
Daha önceki programlarımızda bahsetmiştiniz ancak dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Hatırlatmak adına tekrar sormak istiyorum. Uçucu yağ nedir? Aromaterapötik olarak nasıl etki ediyor? Uçucu yağlar karıştırılırken nelere dikkat edilmeli? Bu hususlarda da bizi aydınlatır mısınız?
Şimdi en başta konuşurken bir esansiyel yağ diyorlar dedim.
Evet.
Bunun çok yanlış olduğunu söyledim. Mesela omega 3 yağları esansiyel yağ. Yani vücudun kendisinin üretemediği, dışarıdan almak zorunda olduğumuz yağlar. Onlar sabit yağ, uçucu yağ değil. Uçucu yağ, uçucu yağ. Yani ona esansiyel yağ demek yanlış. Herhalde İngilizcesi essential oil.
Evet.
Ondan dolayı onu Türkçeleştirince esansiyel
bu
demişler.
Uçucu yağların kapaklarını açık bıraktığımızda o koku uçup
uçuyor,
değil mi?
Şimdi bir kez uçucu yağ her bitkide yok. Mutlaka aromatik bitki olması lazım. Hmm. Yani güzel kokan, genellikle güzel kokan diyeyim. Tabii kötü kokan ve uçucu yağ taşıyan bitkiler de var ama genellikle güzel kokan. Ne
lavanta,
gelir?
Lavanta. Şey gibi aklıma gelen.
Benim de mesela ilk aklıma çok lavanta geldi. Gül.
Evet.
Ondan sonra melissa gibi, nane. Bunlar hepsi güzel kokulu.
Çok rahatlatıcı.
Rahatlatıcı, evet. Böyle fresh denen, evet. Tazelik veren
evet.
Kokular. Bitkinin aromatik bitki olması lazım. Bu bitkilerden distilasyon yöntemiyle elde ediliyor. Eskiden imbik denen yöntemle elde ediliyor. Hala o tür elde edilişler var. Geleneksel elde edilişler var.
Yani buharlaştırma mı?
Evet. Üç tip var bu distilasyon yöntemi. Bir tanesi su distilasyonu. Bunu direkt suyun içine atıyorlar. Neresinden elde edilecekse, yapraksa sadece yaprakları,
evet.
Çiçekleri ise sadece çiçeklerinin petalleri, mesela gül yağı elde edilişinde öyledir. Gül yağına çok vurgu yapıyorum çünkü Türkiye için çok önemli bir yağ.
Evet.
Dünyanın %90'ını belki biz karşılıyoruz.
En çok da Isparta'da yetiştiriliyor.
Isparta'da yetiştiriliyor. Isparta gülü dediğimiz.
Evet.
Ya
çok
da
kıymetli.
Diğer adıyla Şam gülü. Hmm. Esas olarak Suriye'de ve İran'da, İran esas kökeni.
Evet.
Türkiye'de yetiştiriyoruz biz. Hmm. Oralarda doğal olarak yetişiyor. Öyle bir farkı var. Hmm. Ama bizim ülkemizde de çok iyi uyum sağladığı için ve gül yağı fabrikası da gayet iyi çalıştığı için pek çok gül yağı fabrikası var.
Evet.
Onları elde ediyoruz. Aromatik bitkilerden elde ediliyor. Ya suya atılıyor, kaynatılıp o buharlaşan uçucu yağlar daha sonra bir soğutucudan geçiyor ve damlayarak bir suyun üzerinde birikiyorlar. Hı-hı. O alt suya da geçen kısım oluyor. O suya geçenleri biz aromatik sular diyoruz.
Hı-hı.
Yani herhangi bir suya uçucu yağ damlatılarak aromatik su elde edilmiyor.
Evet.
Uçucu yağ elde edilirken yağın altında kalan suya biz aromatik su diyoruz. Hmm. Mesela gül suyu gibi.
Gül suyu.
Lavanta suyu gibi.
Evet.
En çok onlar kullanıldığı için onları örnek veriyorum. O şekilde elde ediliyor. Bir de buhar distilasyonuyla elde ediliyor. Bitki duruyor orada. Hangi kısmı kullanılacaksa gene, hangi kısımdan yağ elde edilecekse buhar geçiriliyor. Bir tünel gibi, ızgara gibi bir yerden buhar geçiriliyor. Yağları sürükleyerek alıp yine bir soğuk kısımdan geçerek yoğunlaşıp yağ elde ediliyor.
Evet.
Tabii çok miktarda bitkiden çok az miktarda yağ elde ediliyor. Bunun için uçucu yağlar çok pahalı.
Çok pahalı, doğru.
Onun için karıştırmamak lazım. Doğru uçucu yağ almak lazım.
Evet, gül yağı da çok kıymetli.
Çok kıymetli, evet.
Onun kokusu çok güzel ve hafızaya da iyi geldiği yazıyor. Bunları okuyoruz.
Evet. Evet.
Öğrencilerin de masalarında bulunması gerekiyor, değil mi?
Tabii ama en fazla biberiye belki de.
Biberiye.
Odaklanmak için.
Daha önceki programlarımızda konuşmuştuk.
Daha biberiye.
O da hafızaya iyi geliyor.
Hafıza için daha odaklanmayı sağlayıcı etkisi daha fazla.
Kıymetli hocam, bu aromaterapi diyoruz. Bir de aromaterapötik diyoruz. Bunun arasında bir fark var mı? Aynı anlam mı?
Şöyle bir fark var. Aromaterapi dediğimiz bu aromatik ya da uçucu yağlarla tedaviden bahsediyoruz.
Hı hı.
Tabii diğer yağ, sadece uçucu yağ değil de seyreltilirken sabit yağ da kullanılıyor. Reçineler de kullanılabiliyor, balzamlar da kullanılabiliyor.
Hı hı.
Bununla tedaviye aromaterapi diyoruz.
Hı.
Aromaterapötik dediğimiz şey ise kullanılan ürün.
Ürün.
Hı. Yani biri ilaç, biri tedavi gibi düşünebiliriz.
Evet, evet.
Aromaterapötik ilaç kapsamındaki, hı-hı, bizi daha çok ilgilendiren eczacılar olarak tedavi için gerekli ürünü hazırlamak gibi düşünebiliriz.
Evet.
Aromaterapötikler öyle.
Tabii bu kavramlar karıştırılıyor ya da bilinmiyor,
evet,
olabilir. O yüzden,
evet,
dinleyicilerimizin de buradan bilmesi önem arz ediyor.
Evet.
Peki bu aromatik bitkisel yağlardan nasıl yararlanılıyor? Biraz da bundan bahseder misiniz?
Şimdi işte bizim bu kitapta aslında hepsi mevcut. Evet. Hangi sıkıntısı varsa kişinin ona göre bunlardan yararlanabilir. Biraz önce söylediğim gibi bütün damla hesaplarını faktörlere göre yaptığımız için ne kadar seyreltmesi gerektiğini, ne kadar taşıyıcıya koyması gerektiğini, nasıl hazırlaması gerektiğini hepsini yazdık. Uyarılarımızı da yazdık. Hı-hı. Mesela belli rahatsız, kalp rahatsızlığı var diyelim, sarası var diyelim.
Evet.
Onun kullanmaması gerekiyorsa bunları yazdık. Yani sadece bunları al bir şey olmaz diye bir şey yok.
Bilinçli kullanmak
lazım. Bir takım rahatsızlıkları varsa kişinin ona göre dikkat etmesi lazım. Hı-hı. Her formülasyonumuzda, yani her karışımda bütün bunların hepsi kullanıldığı yer, kaçar damla neden koyacaklar, nasıl hazırlayacaklar ve bunun sonucunda da neye iyi gelecek, ama uyarılarda en fazla dikkat edilmesi gereken kısımlar diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi pek çoğumuz böyle stresli çalışma hayatını yaşıyoruz. Böyle iş ortamlarında kullanabileceğimiz, belki difüzöre damlatıp da rahatlayacağımız uçucu yağlar var mı?
Aslında en çok mesela limon uçucu yağı. Bu konularda hani insanın bazen düşer ya enerjisi.
Evet.
Enerjiyi yükseltmek için limon uçucu yağı da en fazla sevdiğim, beğendiğim, mesela kokusunda sevdiğim bir yağ.
Evet.
Onun kullanılabilir. İşte odaklanma dediğimiz zaman biberiye de damlatılabilir. Ama bütün bunlar için gene belli oranlarda yapmak gerekiyor. Hı-hı. Öyle bundan iki damla koyayım, bundan üç koyayım, ya şu olsun fazla gitti evet. dememek lazım. Doğru koymak lazım. Yakmak değil de hani Hı-hı. bazen de alttan mumla ısıtılıp koku yayılıyor ya, evet. o zaman uçucu yağlar bozuluyor.
Hı-hı. İnternette o zaman evet. bunu görüyoruz, bu çok yanlış.
O yanlış. Difüzörler değil ama. Difüzörlerde Hı-hı. ultrasonik titreşimle buhar yayıyor.
Evet.
Onda ısıtma yok. Orada sorun yok. Onlar kullanılabilir.
Evet.
Daha rahat kullanılabilir.
Önemli hususlar gerçekten. Şimdi ben yine kitaplarınıza dönmek istiyorum. İşte iki cildi yayınlandı. A'dan Z'ye aromaterapi karışımları, saç, cilt ve vücut bakımı. Diğeri de cilt hasarları ve hastalıkları. Diğer ciltler ne zaman okuyucuyla buluşacak? Evet, evet, merak ediyoruz.
Şimdi üçüncü cilt hazır. Son PDF kontrol, ya daha doğrusu matbaaya girebilecek şekilde olan Hı-hı. halini, kontrollerini yaptık. Onlar Eylül'de basıma, pardon, evet evet, Eylül'de basılacak.
Hay Yayın Evi'nden çıkıyor.
Hay Kitap'tan Hı-hı. çıkıyor. Eylül'de basılacak. İşte Eylül, Ekim'de 4. cilt, Kasım'da 5, Aralık'ta 6. cilt yayınlanıp tamamlanacak. Tam bir set halinde okuyucunun işte yararlanması için sunulmuş olacak.
Evet. Gerçekten çok ihtiyaç vardı bu alanda. İnternette o kadar çok gereksiz bilgi ve yanlış bilgi var ki.
Evet.
İnsanların bunu ayırt etmesi çok zor. Bu kitaplara baktığımızda işte Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer, Profesör Doktor Tayfun Ersöz, Profesör Doktor Bilge Şener ve Profesör Doktor Ayşegül Köroğlu. Şöyle baktığımızda internette de bu isimleri araştırdığımızda güvenle alabileceğimiz kitaplar.
Sağ olun, çok teşekkür ederiz.
Biz de teşekkür ediyoruz bizlere bu kitapları kazandırdığınız için. Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldi.
Ben eklemek
istediğiniz bir şey var mı?
Teşekkür ediyorum.
Buradan bir dinleyicilerimize, okurlarımıza.
Bir şey söyleyeyim. Uçucu yağdan madem bahsettik. Alırken, uçucu yağ alırken dikkat etmeleri gereken bir nokta. Mutlaka uçucu yağ kahve filtresine damlatıp kontrol etsinler. Eğer iz kalmıyorsa, o uçucu yağdır, iz kalıyorsa içinde mutlaka bir karışım yağ vardır.
Peki.
Yani son olarak evet. onu söyleyelim istedim.
Çok güzel, çok teşekkürler.
Ben de teşekkür
için.
Ediyorum.
Görüşmek dileğiyle.
Çok teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlıcakla köşemizde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer bizlerle birlikteydi. Kendisinin yeni çıkan iki kitabını konuştuk. Aromaterapiyi, uçucu yağları ele aldık. Güne Bakan müzikle devam ediyor. Teşekkür ederim.
Teşekkürler. Sağ olun.
uçarsın. Kendi gözünden derinden, su içmeyi seninden. Sana burada ekmek yok, yek bizim millerden. Her zaman biz buradayız, bir üflesek uçarsın.
Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizle devam ediyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon attığımızda. Sayın Zengin, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler, geçmiş olsun, şifalar diliyoruz. Bir cerrahi operasyon geçirmişsiniz.
Evet. Çok şükür şu anda normale döndüm diyebilirim. Her şey yolunda. Buradan da tüm hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum. İlginiz için de teşekkür ederim.
Amin. Rica ederiz. Şifalar diliyoruz. En kısa zamanda iyileşip aramıza gelmenizi Allah'tan diliyorum.
İnşallah.
İsterseniz şimdi konumuza geçelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 36 şirketin de katılımıyla dünya genelinde 150 kuruluş ve 7000 çalışan bir pilot projeye katılıyor. Nedir bu pilot proje? Haftada 4 günlük çalışma. Haftada 4 gün çalışma, esnek çalışma saatleri geleceğin iş modeli olabilir mi sizce?
Şimdi bunun için Mustafa Bey, uygulamaları görmek gerekiyor. Yani çalışma süreleri aslında çalışma hayatının en temel meselelerinden birisi. Ve uzun yıllar boyunca da aslında örneğin mesela 1 Mayıs diye emek bayramı diye kutladığımız 1 Mayıs'ın ortaya çıkışındaki temel amaçlardan biri de çalışma süresinin kısaltılmasıydı. Yani kişiler günde 10 saat 12 saat çalışıyorlardı. Bu çalışma sürelerinin 8 saate indirilmesi mücadelesiyle başlayan bir hareketti. Ve sanayileşmeyle birlikte özellikle küçük atölyelerde elle üretim yapılan bir sistemden sanayi devrimi dediğimiz makinaların üretimde kullanılması, seri üretime geçilmesiyle birlikte işçiler oluştu ve işçiler de özellikle iş ve aile hayatı arasında bir denge kurmak, sosyal hayata vakit ayırabilmek için de çalışma sürelerinin azaltılması talebini sürekli olarak dile getirdiler. Yine hatırlayacak olursak Mustafa Bey, bu pandemi sürecinde yani salgın boyunca da bu evlerin iş yerine dönmüş olması, uzaktan çalışma ya da evden çalışma dediğimiz sistem nedeniyle de çalışma süreleri yeniden tartışmaya başladı.
Evet.
Biraz önce sizin belirttiğiniz gibi de aslında yurt dışında birçok ülkede yasal düzenleme yapıldı. Yasal düzenleme çalışmaları süren ülkeler var ve aynı zamanda da pilot olarak uygulamaya geçen ülkeler var. Dolayısıyla bunun şimdiden uygulanabilir, yaygınlaşabilir olup olmadığını söylemek için erken ama bizim önümüzdeki 20 yıl içerisinde çalışma hayatının belki de temel taleplerinden biri olabilir ve gerçekleşme ihtimali de olabilir. Tabii ülkelere göre de değişir bu durum. Yani diyelim ki sosyal refah devleti olan batılı ülkelerdeki durumla işte daha ekonomik olarak geri kalmış ülkelerdeki uygulamaları aynı zaman içerisinde olmayabilir ama biz önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde bu uygulamanın özellikle gelişmiş ülkelerde olma ihtimallerini görmemiz mümkün.
Evet, Tarkan Bey, aslında bu pandemi döneminde bunun denemesini yaptık. Uzaktan çalışma sistemi, dönüşümlü
evet,
çalışma
doğru.
Değil mi?
Doğru doğru. Yani bunu özellikle bütün dünya tecrübe etti. Tabii bunun özellikle belli meslek grupları için geçerli olabileceğini ama belli meslek grupları için de Mustafa Bey isteseniz de uygulama imkanı olmayan bir sistem.
Evet.
Yani diyelim ki sağlık mesela 24 saatlik kesintisiz bir hizmet süreci gerektiriyor. Dolayısıyla sektöre göre değişebilir ama ben önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde bu konunun çalışma hayatının temel gündem maddelerinden biri olma ihtimalini şimdiden görebiliyorum.
Peki Tarkan Bey, bu 4 günlük çalışma eğer dünyaya yayılırsa işçilerin kazanımı mı olacak yoksa işverenlerin işine mi yarayacak, ne dersiniz?
En önemli konu bu sorduğunuz soru Mustafa Bey. Yani eğer haftalık diyelim ki 5 gün işte bizim 4857 sayılı iş kanunumuza göre haftalık çalışma süresi biliyorsunuz 45 saat. Siz eğer çalışma sürelerini artırarak çalışma gününü 4 güne düşürmeniz çalışma hayatında çalışanlara önemli bir avantaj gibi görünse de yani aynı saatte çalışacak. Yani örneğin siz haftalık 45 saatlik süreyi günlük 11 saate çıkarıp 4 güne indirdiğinizde aynı sürede çalışmış olacaklar. Burada çalışma süresinin indirilmesindeki temel amaç çalışanın sosyal hayatına daha fazla vakit ayırabilmesi. Hı hı. O nedenle bir bu konu gündemde. İkincisi de yani ücretten herhangi bir kesinti yapılması durumunda bu tabii ki çalışanın aleyhine olacak bir durum söz konusu oluyor. Ama işverenlerin özellikle haftalık çalışma gününün 4 güne indirilmesindeki temel amacı biliyorsunuz bu siz de biraz önce bahsettiniz. Salgın boyunca tecrübe ettiğimiz bu uzaktan ya da evden çalışmanın işverenlere önemli avantajları oldu. Yani ofis maliyetlerinden tutun servis maliyetlerine,
tabii,
yemek maliyetlerine bir dizi ekonomik anlamda işverene avantaj getirdi. Dolayısıyla işverenler bu nedenle de istiyorlar. Yani o kendilerine sağlanmış olan ekonomik avantajın sürmesini sağlıyorlar. Dolayısıyla sonuçta şunu söyleyebiliriz. Çalışan ücretinde herhangi bir kesinti yapmadan, hı hı, çalışanın çalışma sürelerini uzatmadan belki bir miktar azaltarak bir avantaj sağlanabilirse o zaman bu işverenlere sağladığı ekonomik avantaj kadar çalışanlara da bu anlamda belli avantajlar sağlayacaktır. Dolayısıyla burada her emeğin de işverenin de belki kazanabileceği bir sistem oluşturup bu sisteme geçmek o zaman yaygınlaşmasını artıracak, sağlayacak önemli bir sonuç getirebilir diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi servis imkanı sunan ve öğle yemeği sunan kamu kurumlarımız var.
Evet.
Böyle 4 gün olduğunda bir gün gelinmediğinde işe dolayısıyla insanlar servisi kullanmayacaklar, öğle yemeği yemeyecekler. İşte kurumlara, şirketlere gittiklerinde elektriği, suyu, interneti
evet,
kullanmayacaklar. Bunlar da bayağı bir tasarruf olacak tabii ki.
Evet, işverenlerin özellikle biliyorsunuz şu anda Türkiye'de salgında kazanılan bu evden uzaktan çalışma tecrübesinin birçok profesyonel şirketin çalışanlarını özellikle meslek itibariyle örneğin yazılımcıysa bu kişi, örneğin işte işini bir imalat sektörü değilse, yani bir üretim yapılan yer değilse, uzaktan yapmak imkanı da varsa bunu zaten işverenler tercih edebiliyorlar. Dolayısıyla bu haftalık 4 günlük çalışma süresini de bahsettiğimiz nedenler nedeniyle işverenler tercih edebilirler. Ama burada kritik soru bunun aynı zamanda çalışana bir avantaj getirmesi. Elbette çalışana, yani 2 günlük olan diyelim ki eğer kişi 5 gün çalışıp 2 gün hafta tatili yapıyorsa, bu tatilin 3 güne çıkmasını da sağlayacak bir avantaj da kazandıracaktır. O nedenle yani tercih edilebilir bir sistem olarak görünüyor.
Evet. Sayın Zengin, az önce ifade etti ki bu haftada 4 gün çalışma projesi 6 Haziran'da İngiltere'de başlamıştı. Başka hangi ülkelerde uygulanıyor bu?
Şöyle, İngiltere, işte Avustralya, İzlanda, Japonya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde bu denemeler başladı. İşte pilot uygulanıyor. İşte İngiltere'de mesela Aralık ayının sonuna kadar, bu Haziran'da başladı. Hı hı. Aralık ayının sonuna kadar 6 aylık bir deneme görecekler ve sistemin çalışanları nasıl etkilediğini araştıracaklar. Bazı araştırmalar da yapıldı Mustafa Bey. Mesela bunlardan bazı sonuçlar da elde edildi. Mesela işte birçok işçinin daha az saat çalışmaya başladıktan sonra kendilerini daha iyi, daha enerjik, daha az stresli hissettiklerini, bunun da işte verimliliğe dönüştüğüne ilişkin tespitler yapıldı. Hı hı. Yani burada ben de benzer bir sonuç çıkma ihtimalini yüksek görüyorum. Çalışanın ücretinde herhangi bir kesinti yapmadan, işte tatil süresini 2 güne çıkarmak, 3 güne çıkarmak, çalışma süresini 5 günden 4 güne indirmenin çalışanlara, aile hayatına, daha fazla sosyal hayata vakit ayırabildikleri için onların hem moral motivasyonlarını artıracak hem de verimliliklerini artıracak. Dolayısıyla bu uygulamaların olduğu ülkeler var. İşte Belçika'da yasal düzenlemeler de bu konuda yapıldı. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinde biliyorsunuz uygulamalar böyle benzer şekilde devam ediyor. Ama tabii tekrar ediyorum, bunun çalışma hayatının işte bir yıllık izin gibi ya da haftalık çalışma süresi gibi temel bir yaklaşıma dönüşmesi, temel bir uygulamaya dönüşmesi için biraz daha zaman gerekiyor. Evet. Burada bir önemli husus daha belirtmem gerekiyor Mustafa Bey. Özellikle bu uygulamanın pilot olarak yapıldığı ülkelerde araştırmacılar da bu 4 gün çalışmaya 180-100 modeli olarak ifade ediyorlar.
Neden böyle bir şey dediler?
Evet, 180-100 modeli olarak. Bu modelin açılımı şu: işçiler maaşlarının %100'ünü alırlar. Yani ilk 100 bu maaşların %100'ünü alırlar. Bir kesinti olmaz ücretlerinde. 80 sürenin %80'ini çalışırlar. Yani işte 5 günü, diyelim ki 4 gün çalışırlar. Bunun karşılığında da %100 üretkenlik sağlarlar. Son 100 de bu. 80, yani 180-100 modelinin maaşlarının tamamını almaları, sürenin %80'i çalışmaları ve bunun karşılığında da %100 verimlilik ya da üretkenlik sağlamalarını ifade eden bir model olarak ifade ediliyor.
İşçi açısından maddi bir kayıp olmayacak.
Evet, öyle görünüyor. Ama biraz daha az çalışıp sosyal hayata, hı-hı, vakit ayırıp daha verimli olmasını da ifade eden bir yaklaşım.
Evet. Sayın Zengin, malumunuz dünya koronavirüsten çıktı, pandemiyi atlattı. Şimdi vaka sayılarında biraz yükseliş var ama inşallah daha da yükselmez, eski günlere dönmeyiz. Fakat insanlar acaba yeniden bir kapanma, efendim uzaktan çalışma olabilir mi diye konuşuyorlar. Şimdi bu konu da gündemde. Neden gündeme geldi bu mesele?
Yani şöyle, tabii hani salgının etkilerinden epey kurtulmuştuk ama sizin de bahsettiğiniz gibi sayılar artınca şimdi uzaktan çalışma bir kere mekandan bağımsız bir çalışmayı getiriyor. Kişiler evlerinde oluyorlar. Yani işe gelip gitmek için bir ulaşım ya da serviste zaman kaybetmiyorlar. Bu açıdan hani çalışanları sanki daha özgürleşmiş gibi oluyorlar. İşverenler de biraz önce bahsettiğimiz maliyetlerin azalması, işte ofis, servis, yemek maliyetlerin azalması için belli bir avantaj olarak bakıyorlar. Ama burada bir başka problem ortaya çıkıyor Mustafa Bey. Yani işçiler daha mı özgür oluyor? Hayır, bu sefer evler iş yerine dönüşmüş oluyor. Yani sürekli olarak biz burada örneğin haftalık 4 günü çalışmayı, 4 gün çalışmayı konuşurken diyoruz ki çalışanlar iş ve aile hayatında bir denge kursun, aileye, sosyal hayata biraz daha vakit ayırsın diye düşünüyoruz. Ama salgın boyunca bunu tecrübe ettik ki sanki bizi daha özgürleştirdiğini zannettiğimiz evden çalışma bu sefer evlerimizi iş yerine dönüştürmüş oldu.
Evet.
Yani iş hayatıyla sosyal hayat birbirinin içerisine girdi. Dolayısıyla çalışan daha bağımlı hale geldi. Özellikle kadın çalışanlar bu açıdan müsaade erkeklere göre daha dezavantajlı olarak bir taraftan ev işlerini, iş yerindeki işleri, yani birbirinin içine giren bir sistem içerisinde gerçekten çok büyük problemlerle karşılaştılar. Bizim yaptığımız bir araştırmada örneğin kadın çalışanların evde çalışmayla, uzaktan çalışmayla kendilerini daha yorgun hissettiklerini, işte uyku bozuklukları olduğunu, yalnız hissettiklerini, tükenmişlik sendromu hissettiklerini ifade etmişlerdi o yaptığımız derinlemesine mülakatlarda. Bu açıdan da yani hani bir taraftan olumlu avantajları varken bunları da düşünerek belki bunları da giderecek tedbirleri alarak eğer bir kapanma olacaksa ki ben bu ihtimali biraz zayıf görüyorum. Olacaksa da bu var olan sorunları giderecek bir yöntemle bunu gidermek lazım. Yani mesela hiç akla gelmeyen bir şeydi. Yani çalışanlar evlerinde örneğin iş yeri toplantılarına bağlanmak, çalışmalarını yürütebilmek için hı hı. teknolojik bir takım işte cep telefonlarının daha teknolojik olmasını, bilgisayarlarının daha nitelikli olmasını ve aynı zamanda bir de iletişim masrafları, yani internete bağlanmaktan tutun da masrafları arttı. Yani acaba işverenler bu kendilerine sağlanan maliyetlerin azalması noktasında çalışanların artan giderlerine katkıda bulunup bulunmadığını da burada tartışmak lazım. O yüzden önümüzdeki günlerde göreceğiz ama ben hani kapanma ihtimalini zayıf görüyorum. Olması durumunda da bu tür problemlerin halledilmiş bir biçimde uzaktan çalışmaya geçilmesinin
evet.
Gerekli olduğunu düşünüyorum.
Allah korusun, hiçbirimiz kapanmayı tekrar istemeyiz çünkü evet. insanı her anlamda etkileyen bir durum, hem sosyal hem ekonomik, yani ülkeleri çok derinden etkiledi. Dünya bunu bir daha kaldıramaz çünkü.
Evet.
Siz
zaten
bunu...
bir taraftan da küresel başka riskler de var.
Tabii.
Mustafa Bey, dolayısıyla kapanma ihtimali dediğim gibi zayıf görünüyor. İnşallah da olmaz.
Evet. Şimdi haftada 4 gün çalışma sistemini Türkiye'ye uyarlayabilir miyiz? Türkiye'de uygulanabilir mi? Ne dersiniz?
Ben özellikle bizim ülkemiz için biraz daha vakit alacağını düşünüyorum. Yani çünkü çalışma kültürü dediğimiz bir şey var Mustafa Bey. Bu ülkelerdeki mevcut çalışma düzenini etkileyen bir şey. Yani bir mevzuatı çıkarmak onun hemen uygulanabilir olacağı anlamına gelmiyor. Yani mesela hatırlayalım tekrar salgın döneminde uzaktan çalışmaya geçildiğinde hı hı. bazı işverenler örneğin iş yerinde iş olmasa da çalışanı iş yerinde görmek istiyor. Yani buna biz çalışma kültürü diyoruz. Türkiye'ye az. Dolayısıyla uzaktan çalışmanın da Türkiye'de salgın başladığında artık çalışma hayatının her alanında uygulanacağı ifade ediliyordu. Ben o zaman da söylüyordum. Bunun bir miktar uzaktan çalışanların sayısını artıracağını ama geniş bir uygulama alanı bulması için daha epey bir zaman gerekeceğini düşünüyordum.
Evet.
Türkiye'de de Yani belki diyelim ki bu konuda da tıpkı Batı'da olduğu gibi Mustafa Bey, pilot uygulamalar olabilir, sektörel uygulamalar olabilir. Örneğin kamuda belki geçilme ihtimali özel sektöre göre daha kolay olabilir. Bu tür modeller Batı'nın yaptığı gibi hem araştırmalar yapıp hem pilot uygulamaların sonucuna baktıktan sonra olumlu taraflarının olduğu görüldüğünde ya da var olan eksiklikler nelerse onlar giderildiği takdirde yaygınlaşma ihtimali de olabilir. Ama tekrar ediyorum, bizim ülkemiz için biraz daha zaman gerekiyor.
Sayın Zengin, sizinle bu hafta haftada 4 gün çalışma projesini konuştuk. Önemli bilgiler aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum
size. Sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerleydi. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Nuri Göktaş ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.